Herkese merhaba. Bugün aslında seyahatten devam etmek istiyordum ama onu biraz nasıl desem geri plana atmaya karar verdim. Ama ona kesinlikle geri dönmek istiyorum. Özellikle bazı spesifik seyahatlerde edindiğim tecrübelerden de bahsetmek istiyorum ama daha çok bugün biraz kendimde ya da etrafımda çok karşılaştığım bir mevzudan bahsetmek istiyorum. O da böyle doktorculuk yapmaktan. Şimdi mesela fark ettiyseniz ben hep sürekli bir şeyler anlatıyorum. Ama günlük hayatımda da çok anlatma ihtiyacı duyuyorum. Ama şöyle, konu buraya geliyor. Muhtemelen konuyu belki ben buraya doğru çekiyorumdur. Ya da ister istemez beslenme ve sağlık konusu çok böyle hani hem de korona sebebiyle de çok böyle yoğun bir gündem olduğu için sürekli bu konular hakkında konuşuyoruz. Mesela bayram vardı. Bayramda da iyi kötü birkaç insanla da karşılaştık. Ne kadar birbirimizi ziyaret etmesek de. O konuşmaların üzerinden de hep hani nasıl desem o konuşmaları da düşünürsem hep konu bir şekilde koronaya, bağışıklık sistemine, sağlıklı beslenmeye vesaire sürekli geliyor. Bu benim de hani iyi ya da kötü fikrimi ve nasıl desem konuya bakış açımı da bildiğiniz için bunları aslında normal gündelik hayatımdaki sohbetlerimde de söylüyorum. Ama ilk başlarda böyle hani söylüyordum. Sanki biraz kendimi boşa kürek sallıyormuş gibi hissedince de kendimi bu konuda biraz geri çekmedim de değil. Ama nitekim konu yine de buraya gelince de fikrimi söylemeden de edemiyorum. Böyle bir sürekli gelgitli bir haller var. Kimisi beni aşırı gerçekten o doktorculuk yapıyormuş gibi de bulabiliyor. Kimisi diyor ki ya ne güzel bununla ilgilenmişsin. Hani ben de bunlardan hani bana da anlatır mısın da diyebiliyor. Kimisi de böyle iyi tamam çok güzel ama sen yoluna ben yoluma gibi bir tavır da olabiliyor. Bu aslında sizin konuyla ne kadar haşır neşir olmanızla ilgili bir mevzu. Ama benim aslında dikkatimi çeken şey doktorculuk yapmaktan ziyade insanların doktoru olan güveni. Şöyle ki mesela ben mesela tabii ki kendimce bir şeyler sentezledim. Bunlar benim bulduğum şeyler değil. Okuduğum şeyler, kendi üzerine denediğim şeyler tabii ki. Bunların hakkında bir şey söyleyince ve söylediğim şeyleri aslında karşıt bir fikir var ise bu karşıtlığa da saygım sonsuz. Ama bu karşıtlık biraz aslında karşı olduğundan değil, karşı fikri tam içselleştirmişlikle alakalı bir durum. Yani şöyle, bunu ben de yaşıyorum. Biz maalesef bunun kültürle de alakası olduğunu düşünmüyorum. Ama doktora inanılmaz güveniyoruz. Yani doktorun ağzından çıkan şey tamamen bizim kabullendiğimiz bir şey. Bu böyle mi olmalı ama her doktorda böyle değil. Ama kimi doktor var ki gerçekten fikrine çok saygı duyulabilir. Ama bizim kültürümüzde şöyle bir algı var. Bu onun üniversitesini okumuş. Evet onun üniversitesini okumuş. Onun 6 senesini hani tek üniversite hayatı 6 sene minimum sürmüş. Onun üzerine yetmemiş. Belki doktora yapmış, şunu yapmış, profluk yapmış olabilir. Yıllarca tecrübesi de olabilir. Ama en nihayetinde her meslek dalında olduğu gibi de doktor da bir insan ve insanlar da hata yapabiliyor. Bunun içinde doktorlar da olabilir ve bizim kültürümüzde şöyle bir şey var. Doktor ne derse başımızın üstüne. Ama bugün bakıyoruz ki bir sürü yanlış tedaviden bir sürü insanlar ölebiliyor. Bir sürü yeni sürülmüş ilaçlardan insanlar ölebiliyor. Buraları mesela hiç sorgulamıyoruz ama doktor ne derse yapmaya razıyız. Ve ben mesela bunun çok yadırgıyorum. Yani bunu beslenmemde hata yaptığım dönemde de çok yadırgamıştım. Ama şöyle yadırgamıştım. Ben de hani nasıl desem, yani oldum olası doktorlarla bir nasıl desem bir enerji yakalamaya özen göstermişimdir. Ha, dediğini uyguladım, uygulamadım, uyudu bana uymadı, o çok ayrı bir. Ama bir enerji, gerçekten söylediği şey bana uyabilir mi gibi sürekli böyle bir hissiyat arayışı içerisindeydim. O vardı ama her doktor ne derse başımın üstüne kabullenme gibi bir mevzu değil. Çünkü maalesef bu da benim işte tecrübem belki hayatta. Doktor hani karşılaştığım doktorlarda hani şunu çok hissediyordum. Benden sonraki de aynı rahatsızlıkta olsa ona da aynı şeyi önerecek. Ama ben bugün mesela anlıyorum ki her hani nabza göre şerbet vermek vardır ya. Aslında doktor isen de bu kural senin için, onlar için de geçerli oluyor. Yani her hasta farklı tepkiler verebiliyor. En basitinden örnek vereyim, bir beslenme programı bile tavsiye etse bir doktor, nasıl desem, o hastasını birazcık tanıyorsa onun yapıp yapamayacağını bilebilir. Ya da dozları hani önerdiği dozları arttıra arttıra ilerleyebilir. Yani her şeyi birden bekleyemez. Ki mesela kendimden bir örnek vereceğim. Daha geçenlerde çok yakın birisiyle sohbet ederken onun da rahatsızlıkları var. Sohbet ediyorduk. İşte hani ilaç tedavisi bir yana doktorun herhangi bir perhiz önerdi mi diye sordu. Ondan sonra evet önerdi dedi. Ne dedim? İşte dedi böyle çok köy probiyotiğini önermedi. Çünkü köyde pastörize edilen sütü yeterince hijyenik bulmuyormuş doktor. Ve ben bunu duydum. O kadar çok şaşırdım ki ne tepki verebileceğimi şaşırdım. Gerçekten şaşırdım. Böyle bir şey olabilir mi? Ve sen de buna uyuyor musun diye böyle bir gayri ihtiyari geri soru sordum. Yani işte eh gibi bir cevap aldım. Yani ne uyuyor ne uymuyor ama şimdi böyle bir cevabın üstüne ne diyebilirsin? Hani ben tabii ki orada yine fikrimi söylüyorum. O ayrı bir mevzu ama şimdi fikrine karşı olduğun kişi bir doktor en nihayetinde ve bir doktor bunu nasıl söyleyebilir? Ben mesela bunu anlamıyorum. Hani burada nasıl desem akıl sağlığımız normal ise bu da dur bakalım yani köy yoğurdu mu sağlıksız şimdi dışarıdan gelip pastörize sütten yapılmış o katkılı yoğurdu mu iyi mi düşünebiliriz. Ama kimisi o doktorun dediği o öneri tamamen kabul ediyor. Şimdi kabul ettikten sonra da ne oluyor? Aslında bir şeyler doğru da gitmiyorsa biz orada çok ayrıma girmiyoruz. Doktor bunu dedi, ben yap. Biz hani bizde şu var. Doktorun dediğine uyabiliyorsak tamam ben yapmam gereken görevi yaptım. Ama o değil ki. Yani doktor da hata yapabilir, diyetisyen de hata yapabilir, herkes hata yapabilir ve en nihayetinde herkes kendi doktoru olmak zorunda. Bizde maalesef şöyle bir şey var. Yumurta kapıya dayanana kadar bazı şeyleri çok bekliyoruz. Yani hasta olmayı bekliyoruz ki ondan sonra başlıyoruz. C vitaminlerini alalım, D vitaminlerini alalım, kemik sularını kaynatalım, içelim içelim içelim, portakalı da sıkalım, kekik çayını da yapalım, üstüne limonu da sıkalım, tavuk çorbası da yapalım. Bunların hepsini hasta olduktan sonra yapıyoruz. Arda arda hiç zaten hastalıkta en mühim olan şey bedenin kendi kendine onarması iken biz daha hala bedene hiçbir şans vermiyoruz ve sürekli bir şeyleri tıkamak üzerine daha halen devam ediyoruz ki zaten hastalanmadan önce de muhtemelen en büyük sıkıntılardan bir tanesi de sürekli tıkınmamızdır, ayıptır söylemesi. Çünkü gerçekten günümüzün insanın ağzı hiç boş durmuyor. Yani yemek yemese bile bir abur cubur peşinde, onu yemese çay kahve, sürekli bir şey yeme, bir şey içme. gibi gibi böyle inanılmaz obur bir millet haline döndük. Sadece Türkler için demiyorum bunu. Dünyanın her bölgesi, her ülkesi böyle. Kimi ülkeler var, evet biraz daha az. Japonlar mesela böyle değil ama yani onlar da bir 100 sene önceki Japonlar da değil. Yani dünya olarak da maalesef bu konuda sıkıntılı bir sürece doğru gidiyoruz. Ama biz dediğim gibi böyle hani yumurta kapıya dayanana kadar beklemeyi tercih ediyoruz. Yani biraz konulardan konuya atladığımın da farkındayım. Yani doktorculuk mu benimki, çok fazla araştırıp artık bilmişlik mi onu bilmiyorum ama ben hani şu konuda eminim. En nihayetinde hepimiz kendimizden sorumluyuz. Ve Allah'ın bize bahşetmiş olduğu o mucizevi bedenimize güvenmeyip bir doktorun ağzından çıkan iki kelimeye güvenmemizi ben ciddi anlamda yadırgıyorum. Yani hani nasıl desem asıl mesele sürekli hani bedenimize bir yerde güvenmek. Ama güvenmekten ziyade her şeyi yap yap yap üzerine de hiçbir şey olmamış gibi davranmak değil. Aslında bedenimizin ihtiyacın olduğu kadarını verip eğer kritik bir döneme geliyorsak orada da artık o bedenin o mucizevi çözüm önerisine biraz da kendimizi emanet etmemiz. Galiba en büyük hatayı burada yapıyoruz. Bir doktora teslim olabiliyoruz ama Allah'ın bize vermiş olduğu bedene teslim olamıyoruz. Buradaki teslimiyet de hasta olduktan sonra kendini salmak değil. Dediğim gibi gerekli tedbirleri, gerekli ön bakımları yapıp kritik kazalara, hasarlara gelmeyelim. İnanın ben bunları öğrendikçe şunu anlıyorum ki aslında hastalık denilen bir şey yok. Yani biz hastalığı gerçekten bedenimize getirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Ama tabii ki genetik faktörler vesaire bunlar mühim. Yani bunları da göz ardı edemeyiz. Ama her şeyin bir çözümü var. Bugün yani şöyle söyleyeyim. Gerçekten doğuştan bir şeyiniz eksik değilse bütün hastalıkların bir çaresi var. Ve bu çare aslında çok net ifade ediliyor. Ben bunu hep söylüyorum. O da açlıktan geçiyor. Eğer hayatınızda hiç açlık yapmadıysanız, hiç oruç tutmadıysanız lütfen bir gün deneyin. Sadece deneyin ve bedeninizde neler değişiyor bu fark edin. Ve o fark ettikten sonra bunu birkaç gün yaparsanız da ne demek istediğimi daha net anlayacaksınız. İnanılmaz bir arınma, inanılmaz bir yenilenme. Her şey, yani orada bir daha anlıyorsunuz ki işte o beden gerçekten bir mucize. Gerçekten Allah'ın yarattığına yine bir saygı ve bakıyorsunuz ki aslında her şey bizi iyileştirmek üzereyken biz iyileşmemek için direniyoruz. Şunun da altını çizmek istiyorum fazla lafı uzatmadan. Ben mesela açlıklarda hep her açlığımda farklı bir semptom yaşamışımdır. Yani bunu zaten açlık bölümünde de anlatmıştım ama her bölümü dinleyemeyenler için kısa bir özet geçeyim. Mesela ilk açlık yaptığımda sürekli hapşırmıştım. İkinci açlık yaptığımda aşırı ateşim vardı. İşte üçüncüde de öyle, dördüncü de orada, beşincide başım çok ağrıyordu. Artık sonuncularda hiçbir şey hissetmemiştim. Aynı nasıl Ramazan orucunda ilk günler bir şeyler oluyor, ondan sonra alışıyoruz. Aslında bu semptomlar bedenin kendisini temizlediğini, yenilediğini ve bizim o içimizde biriktirdiğimiz o ağır ve kötü maddeleri vücuttan atma çalışması. Ateşlenmek çok önemlidir. Hapşırarak, kusarak, öksürerek içeriden dışarı atabilirsiniz. Bunları ayrıca açlıktan sonra hacamatla da desteklersiniz. Çok çok daha etkili verimler alabilirsiniz. Zaten bunları da düzenli bir şekilde yaparsanız da hastalıklar da gidiyor. Böyle hem biraz dertleştiğim, Hem biraz işte doktorculuktan vesaire vesaire den bahsetmek istedim. Şunun da altını çizeyim. Ben kesinlikle doktorlara karşı değilim. Ama günümüzün o tıp anlayışıyla benim en azından kişisel beklentim hiç uyuşmuyor. Ve ben de dönem dönem kendimi bana önerilen şeylere çok teslim ettim. Evet, bunu yapmam lazım. Çok inandım. Ama oradaki inanmak yetmedi. Orada işte o inançtaki başka bir eksiklik varmış. Ve çok şükür artık kendimce doğruyu buldum. Ha, tabii ki detaylarda değişkenlikler var. Yani şöyle var. Hani açlık yaparsınız. Açlığı herkes daha farklı yapar, daha yoğun yapar, daha az yapar. Sonuçta benim etrafımda da beni bu konuda yönlendirecek birisi yoktu. O yüzden kendi kendime sentezledim. Ama şimdiye kadar gittiğim yolda da büyük hatalar yaptığımı düşünmüyorum. Hatta hatalar da yaptığımı da düşünmüyorum. En azından şu son zamanda. Ama daha sık yoğunlaşmam gerektiğini düşünüyorum. Biraz nasıl desem, 7 kere açlıktan sonra biraz böyle bir rehavete kapılıyor insan. Yani şöyle bir rehavet. Aa, ben zaten artık çözdüm bu işi. Ona kapılmamak lazım. Yememek lazım. Devam işte kan grubuna göre beslenmek lazım. Devam işte egzersiz mi yapıyorsun, spor yapıyorsun, meditasyon mu, ne yapıyorsun, onu devam ettirmen lazım. Orada işte rehavete çok kapılmamak da gerekiyor ama çok da kapılmıyorsunuz, onu da söyleyeyim. En azından bende öyle olmadı ama tabii ki dönem dönemde daha az, daha çok, daha sağlıklı, daha sağlıklı, sağlıksız, daha sağlıklı pardon, yediğim şeyler oluyor. Herkes de oluyor. Evet, fazla da uzatmak istemiyorum. Kendinize çok iyi bakın, sağlıcakla kalın. Herkese merhaba. Bugün epeydir konuşmadığım açlıktan bahsetmek istiyorum. Çünkü fark ettim ki o kadar çok bölüm olmuşuz ki kimi bu sayfaya gelince ilk bölümleri dinlemiyor gibi bir izlenimim oldu istatistiklerden. O yüzden böyle ara ara hatırlatmadan ziyade hem biraz tekrarlama hem de bazı başka konularla bazı konuları daha çok pekiştirmek istiyorum ki bahsettiğim konuların bütüncülü tam anlamıyla ortaya çıksın. Ben biliyorsunuz sık sık söylediğim açlıklar yaptım ve bu açlıkları üçer günlük yaptım. Bu açlıkları da Aydin Salih'in gerçek tıp kitabındaki anlattığı şekilde yapmaya çalıştım ki Mehmet Ali Bulut da kitabında bundan bahsediyor. Ama konunun detayı kitapta o değil. O kitapta daha çok can boğazdan çıkardan bahsediyorum. O kitapta daha çok genel beslenme üzerinden bahsediyor. Ama gerçek tıp kitabı aslında daha çok sizi şifalandırmaya yönelik bir kitap. Nitekim o kitabı okuduğumda kendime göre bir açlık sistemi sentezledim. Bunun için YouTube'da Holistik Akademi diye bir kanal da var. O da kim tarafından yönetildiğini bilmiyorum ama hep o kitaptan alıntı yapıldığını bildiğim için de referans olarak da belirtmek isterim. Ve o videoları da izledim ki ben bir yandan da hep çalıştığım için bazı şeyleri de dinlemeyi severim. Öyle, hani bir nevi mesela çok basit bir işle uğraştığım zaman, bir şeyler dinlediğim zaman o hani öğrenime devam etmeye de çalışırım. Nitekim oradan da izlediklerim, okuduklarım ve genel karşıma çıkan başka bilgilerle birlikte kendime bu yolun doğru olacağını düşündüm ve böyle bir sonuca vardım. Ben yine söylüyorum. Herkesin böyle hani kafasına göre açlık yapması çok doğru mu bilmiyorum. Ama ben yapmadan önce kendimce değil, çok şifasına inandığım için de bu yola girdim. Ve çok şükür yaparken de çok zorluklar çekmedim. Tam tersine çok enerjiktim. İşimde çok iyi konsantre olabilmiştim. Ve ağır böyle semptomlarla geçirmedim. Semptomlar derken tabii ki şifalanma yaşadığımız için de bazı şeyler oluyor. Mesela ateşleni biliyorsunuz. Ben de ateşlenme olmuştu ama böyle hani beni yatıracak kadar bir ateşlenme değildi o. Evet çok şeydim. Sıcaktım, aşırı bir üşüme vardı. Özellikle son o üçüncü gün biraz o daha derin oluyordu bende. Ama hiçbir şeyden de geri kalmadım doğruyu söylemek gerekiyorsa. Ve son zamanlarda da hani böyle çok bu konudan yani çok konudan bahsetmiyorum ama bu konu üzerine konuştuğum zaman hep bazı böyle geri dönüşler alıyorum. Özellikle bunu hiç deneyimlememiş, hiç duymamış, ya uzaktan yakından hiç böyle bu konunun yanından geçmeyen insanlar için bu konu böyle çok inanılmaz şaşkınlık yaratabiliyor. Ben onu fark ettim. Geçen bayram ziyaretinde mesela bir yere gitmiştim. Orada işte bu konu hakkında sohbet ederken de böyle bir geri dönüş almıştım. Ya çok iyi duruyorsun, ne yaptın filan derken işte açlıklar yaptım derken yani geri dönüş daha böyle ben bunu yapamam üzerineydi. Ya yapıp yapamam mesele değil aslında hazır olup olamama. Ben bir bölümde zaten ondan da bahsetmiştim. Yani çok uzun zamandır açlığın bir şifa metodu olduğunu biliyordum. Ama onu öğrendikten 8-9 sene sonra ilk adımımı atabildim. Yani insanın kendisini mental olarak böyle bir şey hazırlaması o kadar da kolay değil. Benim için de kolay değildi. Ama işte korona sebebiyle evde olmamız, işte zamanımızı biraz kendimiz şekillendirmemiz, bunların hepsi güzel pozitif etkenlerdi bu kararı almamda. Ve şunu da söylemem gerekir ki ben bu yola girmeden önce çok bugün modern tıp adı altında adlandırabileceğimiz yöntemleri denemiştim. Yani ben her şeyi deneyip artık son olarak bir de bunu denedim. Çünkü hani ben de sonuçta bir insanım ve benim de bir neslim var. Ben de tabii ki kısa ve kolay yoldan bir sonuca varmak istedim. İyi kullandığım ilaçların beni bir sonuca getireceğini düşündüm. İşte işte 2 gün biraz şunu yemezsem düzelebileceğimi düşündüm ama şimdi böyle kronik hastalıklarda maalesef şöyle bir sıkıntı olabiliyor bazen. Yani bir çıkış noktası var rahatsızlığın. Artık hani böyle bir bedende bir çıkış noktası var onun. Bendeki mesela polikistik overdi. Şimdi o çıkmıştı. Ne oluyor? O biz çok başka bugün kronik hastalık diyebileceğimiz şeyleri tetikledi. Şimdi polikistik over diyorsunuz. İnsülin direncini etkiliyor. İnsülin direnci arttıkça işte testosteronunuz yükseliyor. Testosteronunuz yükseldikçe insülin direnciniz yükseliyor. Bir yandan işte genellikle polikistik over yaşayanlar tiroid sorunları yaşıyor. Onunla birlikte işte görünen kısımlarda da artık belirgin olmayan şeyler var. İşte bel bölgesindeki o simitlenme, saçların dökülmesi ya da aşırı kıllanmalar derken o kadar böyle bir kısır döngün içerisine giriyorsunuz ki ve bunu kırması çok kolay bir şey değil. Bak insülin yani bak demek istedim. Bakın yani insülin direnci öyle bir şey ki ben bunu anlatması yani çok zor. Hani bunu deneyimlemeyen insan için işte boğazını kıs ne olacak 2 gün yemeği ver zayıflarsın gibi bir düşünceniz olabilir. O öyle bir şey değil yani gerçekten o kiloyu veremiyorsunuz. İsterseniz az yiyin çok yiyin veremiyorsunuz. Ben bunu da hep söylüyorum. Açlık yapınca kilo şöyle veriyorsunuz. Açlığı yaparken evet bir 2-3 kilo kaybediyor olabilirsiniz 3 günlükte. Ama siz yemeye başlayınca o kiloları aslında geri alıyorsunuz. He, ben o zaman ne anladım bundan da diye düşünebilirsiniz. Şöyle bir şey var. Evet belki totalde çok ciddi bir kilo alıp vermiyorsunuz. Ama bir o, hücresel olarak komple kendinizi yeniliyorsunuz. Organlarınız daha iyi çalışıyor. Ve rahatsızlıklarınız gerçekten azaldığı için çünkü beden kendini o açlıkta gerçekten onarmaya odakladığı için ne oluyor? Siz aslında hastalığınızı çözümlediğiniz için işte o insülin direnci azalıyor. Hatta polikistik over olanlarda işte o overler kayboluyor birden. Ne oluyor? Bütün onunla oluşmuş, bütün o kısır döngüseli etkileyecek o minik faktörler ortadan kalkmış oldukça da siz otomatikman kilo verebiliyor hale geliyorsunuz. Hani evet, açlık belki totalde kilo verdirtmiyor ama sizi kilo verdirtebiliyor ki çünkü sizin bedeninizi tamamen yani onarıyor. Yani bunu her zaman altını çiziyorum. Yoksa inanılmaz kilolar değil, gerçekten değil. Ben de inanılmaz kilolar vermedim. Ve rahatsızlığın boyutuna göre de bu açlığın şekli değişiyor. Kitapta zaten bütün bugün yaşadığımız rahatsızlıkların neredeyse hepsi var. Ha mesela polikistik over direkt polikistik over olarak yazmıyor ama rahim rahatsızlıklarına değiniyor. Diyabete değiniyor. Yani diyabetten de yola çıkabilirsiniz. Rahim rahatsızlığından. Zaten kitabı genel hatlarıyla her şeyi detaylı okumanıza bile gerek yok. Genel hatlarıyla geçtiğiniz zaman şunu anlıyorsunuz. Ne hangi rahatsızlık olursa olsun benim açlık yapmam lazım. Sadece buradaki detay artık açlığın periyotları ve sıklığı. Ve ben şöyle bir sentez yapmıştım kitabı okurken. Eğer ciddi anlamda bir kilo ile ilgili sıkıntınız varsa o zaman kısa ama sık açlıklar daha iyi etki ediyor. Ama çok ağır bir rahatsızlığınız varsa ve kilo olarak da normal bir seviyedeyseniz o zaman daha uzun açlıklara girişebilirsiniz. Ama tabii ki burada biraz da sizin neslinizin durumu da çok mühim. Şimdi durup dururken nasıl bir ağır hastalık yaşayan birisi hadi sen bir 10 günlük tutuver diyemezsiniz. Buna mental olarak çok ciddi anlamda hazır olması lazım. Ama ben de mesela 36 saatlik oruç da öneriyordu. Ben onu mesela atladım direkt 3 günlük yaptım. Ama ondan önce mesela 2 günlük haftada normal Ramazan orucu tutmuştum. Yani bu biraz sizinle alakalı bir durum. İlk oruçlarda daha kolay geçiyordu. Sonraki oruçlar nefs olarak beni daha çok zorladı. Şöyle hani nefs olarak içerik olarak zorlanmadım ama şöyle bir şey oluyor. Bir rehavete kapılıyorsunuz ilk oruçları tamamladıktan sonra. O da nasıl oluyor? Diyorsunuz ki tamam ben artık öğrendim ya ben bunu yapabiliyorum dediğiniz için böyle şey oluyor. Bu hafta yapmasam mı? Yani benim niyetim ilk başta 7 kere yapmaktı 2 haftalık periyotta. Ve o 7'yi tamamladım. Tabii ki arada işte mesela bir hafta ertelemek zorunda kaldığım durumlar oldu. Bazı bilinen doğal faktörler nedeniyle ama hani o şeyden şaşmadım. Yani o hafta yapamadıysam mutlaka onun bitiminde yapmışımdır. Ve o 7 açlığı ben tamamladım. Niyetim öyleydi ve ben kendime verdiğim sözleri mutlaka yerine getirmeye özen gösteririm. Hatta istikrarla ilgili bir bölümüm var. Orada da onu anlatıyorum neden buna çok özen gösterdiğimi. Ve onu tam hani tamamladım ama mesela bir 5. 6. 7. orucumda böyle bir şey oldu. Ne haftaya mı yapsam? Hani son anda böyle bir vicdan yapıp yine yaptım ama böyle gerçekten nefsim çok yokladı. Bir de o dediğim gibi işte o rehavete kapılıyorsunuz. Diyorsunuz ki tamam ya ben bunu çözdüm. Ben bunu yapabiliyormuşum diyorsunuz ama mühim olan o işte istikrarı da sağlayabilmek. Fazla da uzatmak istemiyorum bu bölümü. Böyle biraz açlığa gelsin istiyorum. Epeydir açlık konusunu hiç bahsetmemiştim. Özellikle daha böyle hani en azından Almanya'da daha böyle tam olarak yaz olmadı. İlkbahar bunun için çok güzel bir dönem. Ben severim böyle hani mevsim geçişleri. Ne soğuktur ne sıcaktır tam ara geçiştir. Yaza hazırlıktır. Böyle yazında tatile gittiğimiz için daha çok yediğimiz zamanlar da olabiliyor. O yüzden nasıl desem güzel bir dönem. Gerçek tıp olsun, can boğazdan çıkar kitap olsun mutlaka tavsiye ederim. Çok güzel şeyler yazıyor. Sadece açlıktan değil, helal ve haram kavramını çok güzel anlatan 2 kitap. Hatta gerçek tıp daha ötesinde gerçekten şifalanma metotları ve mesela ben gerçek tıpta şunu anlamıştım ki yani hepimiz aslında kendimizin doktoruyuz. Bizim aslında hiç doktorlara bile ihtiyacımız yok. O kitapta anlatılan şeyleri uygularsak zaten hastalanmayacağız. Ama öyle bir dönemden geçiyoruz ki gerçekten bugün helal bile helal diye adlandırabileceğimiz bir sürü yemek ne kadar helal onu sorguluyoruz. Geçtim o GDO'lu, suni, gıda bile olmayan yemekleri en basitinde kendi bahçenizde yetiştirdiğiniz tohumun da sizin olsa işte dediğim gibi o toprağı, o güneşi o kadar yapay hale doğru gidiyoruz ki ama ben hep şuna da inanıyorum. Niyeti ortaya koyunca gerçekten helal sizi buluyor. Bir bölümde çok minik bahsetmiştim galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Ben ilk ata tohum konularına girdiğim zaman öyle güzel bir şekilde bana o tohumları verebilecek insanlarla o kadar akıl almaz bir şekilde tanıştım ki orada anladım ki yani ben o niyeti ortaya koyayım gerçekten helali de beni buluyor. Tabii ki benim de bazen tökezlediğim anlar oluyor. Çünkü beslenme öyle bir konu ki daima bir dikkat gerektiriyor. Çünkü her gün yiyoruz, üzülsek de yiyoruz, sevinsek de yiyoruz. Ama yani nasıl desem, hani ya 5 vakit değil ki sadece kendimizi o 5 vakite programlayın. Her sürekli böyle bir yemekle ilgili bir husus var. Yemek yemesek bile bir şey içmekle ilgili bir husus var. Bir yere gidiyoruz o var. Biri bize geliyor bu konu var. Yani o kadar yani o kadar içimizde ve o kadar yoğun saat, mekan tanımayan bir konu ki o yüzden dikkat etmemiz gerekiyor. Ağzımızdan giren ve çıkan her şeye çok dikkat etmemiz gerekiyor. Fazla da uzatmak istemiyorum. Böyle genel yine bir açlığı hatırlatma bölümü olsun istedim. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.